Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Uluçınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün salat ve selamlar her cümlesinden bir hayat modeli inşa ettiğimiz Efendimizin üzerine olsun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Uluçınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen hafta kadim medeniyet mirasımızı şehir üzerinden anlamaya çalışmıştık. Bu çerçevede mabetlerimizi ve mezarlıklarımızı ele almış, Osmanlı şehirlerindeki hayat ile ölümün iç içeliğinin felsefesi üzerinde durmuştuk. Bugün de şehir üzerinden yolculuğumuza devam edip çarşı pazara doğru yola çıkacağız. Osmanlı'nın iktisadi hayatını, ticari hayatını incelemeye çalışacağız. Aziz dinleyiciler, Albert Schweitzer ismini bazılarınız duymuştur. Almanların Nobel ödüllü meşhur doktoru. Yıllar sonra yazdığı hatıratında babasıyla alakalı şöyle bir anekdot anlatıyor Schweitzer. Diyor ki, benim babam tüccardı. Müşterilerine mal verirken asla senet sepet imzalamazdı ve onlara şöyle derdi. Alın istediğinizi götürün çünkü ben size tıpkı bir Türk gibi güveniyorum derdi diyor. Yine o yüzyıllara gittiğimizde 16. yüzyılda Hollanda Ticaret Odası'nda herhangi bir ticari meselede karar alınması gerektiği zaman oda başkanı üyelerine soruyor. Kararı okuyor, arkasından kabul edenler diyor. Parmaklar kalkıyor ve sayım yapılıyor. Arkasından etmeyenler diyor. Yine sayım yapılıyor. Arada bazı kararlarda oylar eşit çıkıyor. Eşit çıktığında oda başkanı dengeyi bozabilmek açısından, karar alabilmek açısından kendine az şöyle orijin bir sistem geliştirmiş ve daha sonra üyelerine soruyor, içinizde Osmanlı ile alışveriş yapan var mı diye. Eğer üyelerden bir tanesi evet ben Osmanlı ile ticaret yapıyorum derse onun oyu prestijli oy yerine geçiyor, iki oy yerine geçiyor ve kararı böylece almış oluyorlar aziz dinleyiciler. Peki yabancılar nazarında Osmanlı'yı böyle prestijli kılan neydi? Bunun cevabını yine seyahatnamelerin, hatıraların arasından bulalım dilerseniz. Yıl 1481. Venedik balyozu yani Venedik sefiri İstanbul'da bulunuyor ve kendi ülkesinden gelen insanlara İstanbul'da kapalı çarşıda ticaret yapacakları zaman nasıl ve kimlerden yapması gerektiğine dair şu ilginç hatırasını anlatıyor. Diyor ki alışverişinizi kapalı çarşıdaki kırmızı kuşaklılardan yani Türklerden yapın. Onlar kaba görünüşlü insanlardır ama bir selam verirseniz dünyanın en yumuşak huylu insanları olurlar. Tek fiyat söylerler, insanı kandırmazlar. Ama sarı kuşaklılar yani Yahudiler ve Rumlar ise yumuşak huylu gözüküp fiyatı indirirler ama sonunda yine sizi kandırırlar diyor. Aynı şekilde 1717-1718 yılları arasında İstanbul'da görev yapan İngiliz elçisinin hanımı Lady Montagu, Osmanlı toplumundaki ticaret anlayışıyla alakalı olarak benzer şeyler söylüyor. Şöyle diyor Montagu, İngiltere'de yalancılar yaptıklarıyla övünürler. Burada ise yani Osmanlı'da ise yalan söylediğinden emin olunduğu zaman yalancının alnına kızgın bir demir basıyorlar. Bu kanun eğer bizde uygulansa ne kadar güzel yüzün bozulduğu, ne kadar kibar sınıfına mensup kişilerin kaşlarına kadar inen peruklarla dolaşmak mecburiyetinde kaldığı görülecektir diyor. Aynı şekilde 1850'lerde İstanbul'da uzun yıllar kalmış olan Yubuçini de kendine göre verdiği tecrübeye göre gelenlere şöyle diyor. Eğer İstanbul'da alışveriş yapacaksınız diyor. Bir kaide olarak diyor. Eğer satıcı diyor Ermeni ise talep ettiği paranın diyor yarısını verin. Eğer Rumsa diyor üçte birini verin. Yahudi ise diyor ona dörtte birini verin. Fakat bir Müslümanla alışveriş ettiğiniz zaman onun istediği fiyattan emin olabilirsiniz. Sizi aldatmadığından emin olabilirsiniz. Ona istediği fiyatı verirsiniz diyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı esnafının kendine has bir alışveriş adabı vardı. Batılıların anlamakta zorlandığı bu usulü İngiliz Senceri gazetesi şöyle anlatıyor. Hadizatında bugünün tüccar ve ticari anlayışına baktığımızda bizim de hakikaten anlamakta zorlandığımız dedelerimizin kullandığı usul bizim de bugün için gerçekten anlamakta zorlandığımız bir usul. Şöyle diyor Senceri gazetesindeki haberde, Osmanlı memleketinde dükkancılık ve satıcılık tarz ve usulü kadar güzel bir usule hiçbir yerde karşılanmamıştır. Sivas pazarına gittiğimiz zaman bu adet nazarımızda bütün bütün tecelli etti. Pazara gelen müşteri ayaküstü durup teşhir edilen malları gözden geçirir. Tüccar ve dükkancı ise diz çökmüş veya bağdaş kurmuş bir halde bulunur. Eğer müşteri itibara değer kimselerden ise dükkancının yanına çıkar oturur. Bir tacir böylesine adeta konuksever bir ev sahibi gibi muamele ederdi. Müşteriyi evvela bir kahve ısmarlar, sonra sigara ikram eder. Ve hal ve mevkiine münasip konuşmalara girişilir. Kahve ve sigara içildikten sonra konu yavaş yavaş alışveriş meselesine çevrilir. Eğer birdenbire meseleye girilirse bu bir hürmetsizlik ve terbiyesizlik sayılırdı. Dükkancı, müşteriye bir miktar sonra ne satın almak istediğini gayet nazik bir ifadeyle sorar ve alınacak şeyin nevi ve cinsine göre konuşmasını müteakip müşterinin fiyat soruşu üzerine satıcı yine nezaketen ''Zat-ı alileri ne münasip görürseniz onu verirseniz, hiç vermezseniz de hediye makamında kabul buyurunuz.'' der. İşte Türklerin alışverişi böyledir ve böyle nezaketli bir alışveriş hiçbir yerde gözükmez der İngiliz Senceri gazetesi. Değerli dinleyiciler, Osmanlı insanının ticari ahlakı, dürüstlüğü, nezaketi son dönemde dahi kendini gösterir. O bizim yıkılış dönemimizde dahi, ahlaken bir anlamda yavaş yavaş sükut ettiğimiz dönemde dahi benzer örnekler görebilirsiniz. 1913 yılında İstanbul'a gelen Macar araştırmacı Bela Harvard, erzak tedariği için Anadolu'da dolaşırken Konya'ya uğrar. Sonra Konya'daki gözlemlerini şöyle kaleme alır. Der ki, gördüğüm tüccar der ayaklarının altını alıp kahve veya salep içerek inşallah gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü de tam olarak geri veriyorlar diyor Bela Harvard. Macar araştırmacı insanımızın hayat felsefesine de hayran kalır ve o gıptayla kitabında aynen şunları ifade eder. Batı ile kendisini kıyasladığında hakikaten düştüğün o çok önemlidir. Şöyle diyor Harvard, Batı'nın koşuşturmaya dayalı, telaşlı ticaret hayatı ne kadar da farklıdır. Dünyanın bu doğu yakasında insanlar farklı, hayat farklı, ihtiyaç ve amaçlar çok farklı. Batı, dünya nimetleri için mücadelenin, sabırsız kavganın, sonu gelmeyen koşuşturmaların dünyası. Burası ise bu dünya Allah'ın vaat ettiği cennet için bir hazırlık yeri sadece diyor. Peki aziz dinleyiciler, yabancılarda niçin böyle bir intiba oluşmuştu? Bunu da müsaade ederseniz tadımlık kabilinden birkaç örnek vererek anlamanızı kolaylaştırayım. Vaktiyle yabancı bir kumaş ticaretiyle uğraşan biri Osmanlı ülkesine geliyor. Muhtelif tezgahları dolaşıp epey araştırdıktan sonra nihayet bir imalathaneye gelerek üretilen malları beğenir. Hepsini almak istediğini söyler. Fiyatta da anlaşmaya varılınca imalathane sahibi kumaşları denklemeye başlar. Fakat denkleme sırasında imalatçı gözüne takılan bir topu ayırır. Bunu gören tüccar o kumaşı niçin ayırdığını sorunca imalatçı onu sana veremem der çünkü o kusurludur. Yabancı tacir kendince bunun bir mahsuru olmadığını söylese de esnaf diretir. Kumaş topunu sana vermeyişimin sebebi şundandır der ve şunları söyler. Hakikaten altı çizilecek satırlar. Der ki ben malımın kusurlu olduğunu sana söyledim. Onu siz biliyorsunuz. Fakat siz onu kendi memleketinizde satarken alıcılarınız orada bunun benim size söylemiş olduğumu bilmeyeceklerdir. Böylece de müşterilerinize kusurlu bir mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu, şerefi ve haysiyeti rencide olacak. Bize de dalavereci ve hilakâr sanacaklar, onun için bu kusurlu kumaş topunu asla size veremem diyecektir. Aziz dinleyiciler, Ahmet Cevdet Paşa ismini duymuşsunuzdur. Osmanlı tarihinde çok önemli bir şahsiyet. 21 defter tutan el yazması Tezakir-i Cevdet tarihimizi aydınlatacak önemli belgelerle doludur. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlıların yetiştirdiği abide şahsiyetlerden bir tanesidir. Hazırlamış olduğu hukuk kodeksi mecelle muhteşem bir eserdir gerçekten. Ahmet Cevdet Paşa bu tezkiresinde bize Saraybosna Ticaret Mahkemesi ile alakalı çok ilginç bilgiler veriyor. O zamanlar Saraybosna bildiğiniz gibi Osmanlı toprağıdır. Cevdet Paşa diyor ki, Bosna'ya iki taraftan mal gelirdi. Bir tanesi İstanbul'dan Selanik ve Yeni Pazar yoluyla, diğeri Avusturya ve Macaristan'dan Suvarnik yoluyla Saraybosna'ya mal götürülürdü. Saraybosna bir ticaret merkeziydi ama ticaret mahkemesinin hasılatı yani gelirleri mahkeme katibinin maaşına bile karşılamaya kafi gelmiyordu. Maaşların açık kalması yüzünden mahkeme reisliğinden tarafıma şikayetler geliyordu. Bu şikayetler hayretime mucib oldu. Hemen mahkemeye giderek defterleri tetkik ettim. Hakikaten hiçbir ay mahkemenin gelirleri 350 kuruştan fazla olmamış. Bu miktar dahi nadiren 350 kuruşa yükselmiş, hasılatın ekserisi 150-200 kuruştan ibaret olduğunu hayretle gördüm diyor. Araştırmalarım neticesinde yerli tacirlerin mahkemeye müracaat etmedikleri anlaşıldı. Bunun üzerine artık Bosna ticaretinin ne yolla cereyan ede geldiğini anlamam lazım geldi. Teftişlerimin neticesinde anlaşıldı ki gerek İstanbul gerekse Avrupa malları arasında getirilenler Saraybosna tüccarlar olup civar vilayet ve kazaların tacirleri Saraybosna'ya gelerek mağazalardan alıp memleketlerine naklediyorlar. Mesela vilayet tüccarlarından bir tanesi Saraybosna'ya gelip bir tacirin mağazasına müracaat eder. Kendisine lazım olan malları tespit eder. Bütün bu malları mağaza katibi sırasıyla bir pusulaya yazar ve hizalarına da fiyatlarını kaydeder. Bir yandan da denkler bağlanır. Malların hepsi katibin tanzim ettiği bir pusule ile tacire verilir. O da bedelini ödemeden alıp gider. Ara sıra Saraybosna tüccarları tarafından çıkartılan tahsildara taksidini verir ve verdiği paralar mukabilde bir ilmuhaber alır. Velhasır civar vilayet ve tacirleri Saraybosna'dan üçer beşer bin bin kuruşluk mal alıp pusulasıyla beraber memleketine götürürler. Ve bu muamele esnasında ne senede ne de şahide lüzum görülür. Şayet malı alanlar borçlarını inkar etseler, elde senet olmadığı için mal satan hiçbir hak iddia edecek durumda değildir. Çünkü belge yok diyor. Halbuki ticaret mahkemeleri senet ve şahitler üzerinden hüküm verirler. Böyle koskoca bir eyaletin ticari muamelesi senetsiz, şahitsiz nasıl dönüyor diye hayret ettim diyor Ahmet Cevdet Paşa. Ve Saraybosna tüccarlarından Ahmet Ağa isminde bir zat vardı. Onu çağırdım ve aramızda diyor şöyle bir konuşma geçti. Sordum ona diyor. Vermiş olduğum mallardan dolayı ne kadar alacağım var? 10 bin keseden ziyade. Elinde senedin şahidin var mı? Hayır diyor, adet olmamış çünkü diyor. Peki diyor, ya müşterilerden biri borcunu inkar edecek olursa ne yaparsın? Bu suale şaşırdı ve gülerek cevap verdi. Bu kadar malı denkleriyle mağazadan kaldırıp pusulasıyla beraber götürdü. Nasıl inkar edebilir ki? Peki ya bunlardan biri vefat ederse paranız batmaz mı? Vefat ederse bizim pusulamız terekesinde çıkar ve varisleri borcunu öder. Hakikaten Saraybosna tüccarlarıyla alışverişi olanlardan biri vefat ederse terekesinde çıkan pusula ve ilmuhaberler derhal Saraybosna'ya gönderilip borcu ödenir. Şayet yetimi varsa tüccarın alacağı ödenmedikçe hakim terekesini takrir etmezmiş. Diyor ki Ahmet Cevdet Paşa, bunca senedir Saraybosna tüccarından kimsenin bir alacağını inkar ettiği görülmemiştir diyor aziz dinleyiciler. Cevdet Paşa bu tezakirinde faizle de alakalı çok ilginç şeyler söylüyor. Diyor ki, bir ara Bosna sancağı çiftliklerinden 42 vekil çağırtarak ağaların çiftliklerinden aldıkları arazi ücretinin memleketçe mutat olan nispetinin ne kadar olduğunu anlamak için evvela gelenlerden Müslümanlara sordum. Dedim ki, Bosna'da akçanın kesesine kaç kuruş faiz alıyorsunuz? Haşa, biz faiz almayız. Böyle haram para yemeyiz. Daha sonra Hristiyanlara aynı suali sordum. Onlar da şöyle cevap verdiler. Faiz almak Yahudilere mahsustur. O da yeni çıktı. Biz İslam ve Hristiyanlar birbirimize ödünç para veririz. Faiz almayız, senet alıp vermek dahi adetimiz değildir diyorlar. Haddi zatında bu güzel geleneklerimiz çok yakın tarihte olmasa bile düne kadar yer yerde olsa devam ettiğini görüyoruz. Bu eski polisanın sahibi Necmettin Bitlis Bey'in 1930'lu yıllarda Malatya'da kumaş tüccarıyla uğraşırken babasından dinlediği şöyle bir hatırası vardır. Ben diyor çocukluğumda Malatya'da şunu gördüm. Babam ticaretle uğraşıyor ve komşularımız da rakibiz diyor. Ama diyor eğer bir komşumuzun o gün bir hastası varsa ve dükkanı kapalıysa diyor borcu hemen yanındaki komşu tarafından ödenirdi. Aman rakibim ölsün, batsın diye asla düşünülmezdi diyor Necmettin Bitlis Bey. Ahmet Yüksel Özemre ismini duymuşsunuzdur değerli dinleyiciler. Çok değerli bir insan. Ah Üsküdar isimli bir kitabı var. Aynı zamanda Üsküdar'da Bir Attar Dükkan isimli çok muhteşem bir kitapları var. Ahmet Yüksel Özemre diyor ki, Üsküdar çarşısının Müslüman esnafı da, gayrimüslim esnafı da sabahleyin birbirlerini gözetlerler. Eğer kendisi siftah etmiş de komşusu henüz siftah etmemişse, ikinci gelen müşterisini, efendim komşum henüz siftah etmedi, rica etsem ona gidebilir misiniz diye müşteriyi komşusuna yönlendirirdi. Müşteriye kazık atmak şöyle dursun, esnaf İslami tasarruf endişesiyle müşterinin fuzuli para harcamamasına bile dikkat ederdi. Kasaya girecek olan paranın daha fazla olması esnaf için asla bir cazibe merkezi teşkil etmezdi. Mesela Düzgün Manlar'ın Aktar dükkanında 50 kuruşluk çekilmiş karabiber almak isteyen müşteriye bayatlayacağınca kokusunu kaybedeceği hatırlatılarak şimdilik 25 kuruşluk karabiber almanın daha isabetli olacağı ikaz edilirdi. Müşterinin hakkı geçmemesi için malın ambalajlandığı kağıdın aynısı terazinin ağırlık kefesine de dara olarak konur, daha da garantili olsun diye ayrıca tartılan malın birkaç gram ağır çekmesine özen gösterilirdi. O devirde Üsküdar tüccarının esnafının teraziyi dengelememek gibi tuhaf bir adeti vardı. İster manavda, ister bakkalda, ister kasapta, isterse balıkçıda olsun, ne tartılırsa tartılsın, tartılan tarafın kefesi daima ağır basardı. Hele o devrin kasapları asla bugün yarım kilo kıymayı 50 gramlık mukavva ile birlikte tartan ve mukavvanın kilosunu da müşteriye et fiyatından sokuşturmaya kalkışanlar gibi değillerdi. Çıplak et tartıldıktan sonra ambalajlanırdı. Çünkü esnaf haramdan korkar, bunun için de betim bereketimdir diyerek müşteriye daima bir nebze fazla mal tartardı. Kumaş, kurdele ya da don lastiği ölçerken gayrimüslimler de dahil, tuhafiyeciler de daima 5-10 santim fazla keserlerdi. Fırınların, manavların, kasapların bile kendilerine mahsus fukarası vardı. Satılmamış ya da bayatlanmış ekmekler, çürümeye henüz yüz tutmuş sebze ve meyve, etlerden arda kalan büyük kemikler gün sonunda fukaraya tahsis edilirdi. Aşçı dükkanları bile ertesi güne bırakmak istemedikleri yemekleri akşam kapının önünden geçen fukaraya verirlerdi diyor Ahmet Yüksel Özemre. Aziz dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Ulu Çınar'ın gölgesinde kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde devam ediyor.
Aziz dinleyiciler, biraz önce örneğini verdiğim Osmanlı ticari hayatının böylesine sağlam olmasının altyapısında Selçuklu'dan devralıp geliştirdiği ahilik kültürü yatmaktadır. Bugün nasıl ki çeşitli meslek kuruluşlarının kendine has birlikleri varsa, doktorların Türk Tabipler Birliği, mimarların Mimarlar Odası gibi eski Türk esnafının da bağlı bulunduğu bir ahi yani fütüvvet teşkilatı vardı. Ahilik kavramı çağımızın getirdiği verilerle işlevsel olarak değerlendirilmediği için gençlerimize adeta eskiye ait antika bir bilgi olarak sunulmaktadır. Oysa sivil toplum örgütlenmesi dediğimiz kavramın batı dünyasında daha ağası bilinmezken biz sivil toplum örgütlenmesini harikulade bir şekilde geliştirip büyük bir şehir dayanışmasını ortaya çıkarmışız, adına da kardeşlik ve cömertlik demişiz. Bu sivil yapılanma çağını aşan hakikaten çok ileri bir uygulamadır aziz dinleyiciler. Ahilik kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan yüksek bir ahlak anlayışının Anadolu'da kendine özgü bir yorumlayış biçimidir. Ahiliğin amacı yerleşik hayata geçen ve şehirleşen bir toplumun insanlarını yardımlaşma duygusu altında toplayarak teşkilatlanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle ahi kuruluşlarında ticarete değil ihtiyaca, kâra değil helal kazanca önem verilirdi. Kendi ismiyle anılan ahiliğinin kurucusu olan Nasrettin Ahi Evran da Türk milletinin sosyal yapısını çok iyi bildiği için kuruluşun devamını temin maksadıyla ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamıştı. Ancak tekke ve zaviyelerde kümelenip halka el açma, onlara muhtaç olma yerine bu pir, Anadolu insanına alın teriyle geçinme, başı dik ve minnetsiz yaşama kabiliyetini aşılamıştır. Dolayısıyla Ahi Evran, büyük bir alim ve ekonomist olduğu kadar aynı zamanda da büyük bir sosyolog olarak da kabul edilebilir. Aziz dinleyiciler, bu orijinal teşkilatta sanatkarlara yamak, çırak, kalfa ve usta hiyerarşisiyle mesleğin bütün incelikleri öğretilirken, bununla da yetinilmez, akşamları toplanırıp bir araya geldikleri ahi misafirhanelerinde de ahlak eğitimi verilirdi. Böyle dört başı mamur yetiştirilen esnaf ve sanatkarlar hem aralarında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma kurmuş olur, hem de yerli Bizans esnaf ve sanatkarıyla yarışabilecek seviyeye ulaşmış olurlardı. Bu güzel insanlar sabahleyin alışverişe başlamadan önce dükkanını besmele ile açarlardı. Eğer dükkan müstakil değil de bir bedestenin içindeyse, bütün esnaflar dua kubbesi dediğimiz kubbenin altında toplanırlar, sabah duasını ederler, kimseyi aldatmayacaklarına, doğru iş yapacaklarına dair söz verip işe öyle başlarlardı. Zannedersem bu özellik bugün hala Mudurnu'da sabah esnaf bir araya gelip sabah duası yaptıklarını biliyorum. Aziz dinleyiciler, ahilikten bugüne hala kullandığımız bir deyim vardır. Hemen hatırlayacaksınız, onun adı da pabucu dama atılmaktır. Şöyle bir düşünün, o günkü şartlarda ayakkabıcılar çarşısına geldiniz, bir ayakkabı aldınız. Ama kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra ayakkabınız hemen deforme oldu. Anladınız ki emekten ve malzemeden çalınmış, hileli bir mal üretilmiştir. Hemen ayakkabınızı alırsınız, çarşıya gidersiniz, odanın ahi şeyhine müracaat edersiniz, dersiniz ki bakın buradan bir ayakkabı aldım ama ayakkabının durumu bu. Ahi şeyhi hemen yanına hakem heyetini alır, doğruca kimden aldığı esnafa giderek oradaki bütün ayakkabılar tek tek kontrol edilir. Eğer hakikaten hileli bir üretim varsa o bozuk ayakkabılar adamın dükkanının çatısına atılır. Yani pabuçları dama atılır değerli dostlar. Diyeceksiniz ki böyle bir şeyin ne tür bir caydırıcılığı olabilir ki? Bu hakikaten önemlidir. Siz herhangi bir ayakkabı almak için ayakkabıcılar çarşısına gittiğinizde, şöyle uzaktan kuş bakışı olarak dükkanlara baktığınızda bütün dükkanların çatılarının tertemiz ama bir tanesinin çatısının ayakkabılarla dolu olduğunuzu bir tahayyül edin. Oradan alışveriş yapar mısınız? Yani ayıplı malları teşhir ediliyor. Bugün modern ticarette de kullanılmaya başlanan bir sistemdir bu. O esnafın bir anlamda ticari hayatının bitmesi anlamına gelir. Aziz dinleyiciler, konu esnaflıktan, konu ahilikten açılmışken rahmetli Yusuf Bozkurt Özal'ın orijinal bir hatırasıyla devam edelim müsaade ederseniz. Yusuf Bozkurt Özal kalabalık bir heyetle Almanya'daki çıraklık eğitim sistemini incelemek üzere Almanya'ya gidiyorlar. Alman bürokratlar bunları karşılıyorlar. Hoş geldin faslından sonra bizimkilere soruyorlar, sizlere hangi konuda ve nasıl yardımcı olabiliriz deyince, bizim heyetin temsilcisi Almanya'da uygulanan çıraklık eğitim sistemini incelemek için geldiklerini ifade ediyorlar. Gerekirse diyorlar, bu modeli biz Türkiye'de de uygulamak istiyoruz. Bunun üzerine Alman yetkili biraz tebessümle karışık olarak bizim arkadaşlarımıza bakarak aynen şöyle söylüyor. Biz diyor, çıraklık eğitim sistemimizi sizin atalarınızın ahilik sisteminden alıp geliştirdik. Bunu incelemek için ta buralara kadar gelmenize hiç gerek yoktu ki diyor. Rahmetli Yusuf Bozkurt Özal, zamanın Hak İşleri Genel Sekreteri Hüseyin Tanrıverdi'ye bu hatırasını anlattıktan sonra şöyle demiş. Hüseyin, hayatımda o andan daha fazla mahcup olduğum bir zamanı hatırlamıyorum demiş. Elhak çok doğru söylemiş. Aziz dinleyiciler, Osmanlı insanı ehemmiyet veren bir sistem. İnsan eşrefi mahlukat, insan yaratılmışların en şereflisi. Bütün sistem bunun üzerine kurgulandığını daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Bunun ticari hayata yansımasında da görebiliyoruz. Şöyle bir düşünün. Bugün benim cebimde para olduğunu ve kasaplıktan para kazanabileceğime inandığımı düşündüğümde, şöyle bir etrafı kolaçan ettiğimde, boş bir dükkan bulduğumda hemen oradan bu mesleğe başlayabilirim. Belediye, ruhsat vesaire hususunda bana hiçbir zorluk çıkartmaz. Ama Osmanlı'da bir kasaplık ruhsatı alabilmek çok kolay bir şey değildir. Osmanlı'da kasaplık ruhsatını size ancak 6 ay verirler. Niçin diye soracak olursanız, işte bu felsefeden dolayıdır. Nevzat Tarhan Hoca'dan dinlediğim bu anekdot hakikaten oldukça düşündürücüdür. Şöyle düşünüyor sistemin sahipleri. Diyor ki, sen bu mesleği yapacağından dolayı tabi olarak hayvan keseceksin, kan göreceksin. Bunu defaatle yaptığın için zamanla bu sende normal hale gelecek ve içindeki merhamet duyguları dumura uğrayacak. İşte bundan dolayıdır ki sen 6 ay sonra bu işi bırak, 1 ay bahçıvanlık yap, toprakla uğraş, kendini rehabilite et. Ondan sonra diyor, tekrar ben senin ruhsatını yenilerim düşüncesi. Hakikaten bu insanların insana kadar, böylesine kılcal damarlara kadar böylesine dikkat edebildiklerini gördüğümüz zaman 6 asırlık medeniyetin nasıl ayakta kaldığını anlamamıza yardımcı oluyor aziz dinleyiciler. Osmanlı ticari hayatı çarşı pazarı ile alakalı dikkat etmemiz kavramlardan bir tanesi de yine çağını aşan bir uygulama olan standartlaşma kavramı. Bugün modern anlamda bu bilimin adına biz metroloji diyoruz. Tarihi çok eski zaman dilimlerine kadar gidiyor ama bunun en sistemli bir şekilde ortaya çıktığı tarih 15. yüzyılda Osmanlılar'da. Ama maalesef biz tarihimizi birçok şeyde olduğu gibi burada da bilmediğimizden dolayı standartlaşmanın 18. yüzyılda Avrupa'dan başlandığını zannediyoruz. Oysa ki dünyanın ilk standart kanunu 1502 yılında Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından çıkartılan Kanunname-i İktisab-ı Bursa'dır. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz bu kanunname için dünyanın en mükemmel ve geniş belediye kanunu olmakla beraber aynı zamanda dünyada ilk gıda maddeleri nizamnamesi, ilk çevre nizamnamesi, ilk standart kanunu, kısaca asrına göre harika bir hukuk kodudur nitelendirmesini yapıyor Ahmet Akgündüz Hoca. 48 maddeden oluşan bu kanunnamede Bursa vilayetinde yenilip içilen ve alınıp satılan her şeyin standardı belirleniyor. Ürünlerin hangi maddelerde yapılabileceği, nasıl yapılması gerektiği, elde eden maddenin mahiyeti ve bazı temel malların satış fiyatlarına kadar tek tek tespit edilmiş. Mesela bu nizamnamede mezar kazıcıların ücretlerinden, peştemalların ölçüsüne, yumurtaların mevsimlere göre değişen fiyatlarından, alışverişte yapılan usulsüzlüklere kadar öyle detaylı izahlar bulunuyordu ki çağını aşan oldukça ileri bir uygulama olduğu hususunda hemen hemen herkes hemfikirdir değerli dostlar, değerli dinleyiciler. Kalkınmanın temel taşlarından biri olan bu standardın önemini kavrayan aziz atalarımızın ortaya koyduğu bu kanunnamelerdeki söz konusu standartizasyona Batı'nın en az 250-300 yıl sonra gittiği göz önünde bulundurulursa Osmanlı'nın bu konuda dünyadan ne kadar önde, ne kadar ileride olduğu anlaşılır. İşte bu titiz standartizasyon çalışmasından dolayıdır ki Osmanlı muhteşem bir ürün kalitesi yakalamış, bundan dolayıdır ki Bursa'da üretilen kumaşlar dahi Vatikan'daki papazların cübbesi olabiliyordu değerli dostlar, değerli dinleyiciler. Hasıl aziz dinleyiciler, ecdadı bu şekilde standartlaşmaya sevk eden şeyin haddizatında aslı, kul hakkına riayet etmedeki mesuliyet şuurunun derinliğinden başka hiçbir şey değildir. İşte bu şuurdur ki Osmanlı'yı bu sisteme itmiştir. Söz yine standartlaşmadan açılmışken berberlerle alakalı bir fasıl açalım. Bu fasıl oldukça önemli ve dikkat çekici. Biraz da latif anekdotlar içeriyor. Avrupa'ya karşılıksız ilanı aşk etmeden önce biz berbere hallak diyorduk, yani tıraş eden. Daha sonra İtalyanlardan barbisini alıp onu berber yaptık. Derken batılılaşma merakımız zirveye çıktı. 1900'lerde berber yerine perukar demeye başladık. Daha sonra kıblemiz Fransa'ya dönünce kuaförden dönme kuaförü icat ettik. Ve böylece Avrupalaşmış olduk. Bugün herhangi bir berber dükkanı açmak gerçekten çok zor bir şey değildir. Herhangi bir sertifika aldıktan sonra yere de paranız da varsa güzel bir dekorla herhangi bir yerde bir berber dükkanı açabilirsiniz. Ama Osmanlı'da bunu açmanız çok kolay bir şey değildir. Aynı zamanda siz berberi öyle kolay bir meslek olarak algılamayın. Dönemin berberleriyle bugünün berberleri arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü o dönemin berberleri aynı zamanda semtin bir operatörüdür. Çocukları sünnet eder, hacamatın her türlüsünü yapar, kan çıbanlarını yarıp temizler, dişçilik yapar, hatta sürük bile tutarlardı. Bundan dolayı Sultan Abdülmecid zamanında çıkartılmış bir berberlik adabı kitabı var. Eğer hakikaten o kitaptaki ölçüleri biz bugün koymaya kalksak, herhalde bugünkü berberlerimizin herhalde büyük çoğunluğu elenir diye düşünüyorum. Şöyle o berberlik kitabındaki standartlardan bazıları, berberin yaşı 30'dan aşağı olmayacak, evli olacak, işret ile asla ülfet etmeyecek ve 5 vakit namazına devam edecek gibi böyle uzun bir liste var değerli dinleyiciler. Hele bir tanesi var ki o çok önemli, onu da en sona sakladım. Bir insanın berber sertifikası alabilmesi için son bir deneyden geçiyor. Şöyle anlatıyor kitapta, Çeşme meydanından tedarik ettikleri iflah olmaz takımından bir ipsizi, affınıza sığınıyorum, berber dükkanının ilk açılacağı günden itibaren dükkanın kapısı önünde bekletirler. İpsizin vazifesi berber dükkana girerken ona bir kol vuracak veya bir çelme takacak fakat düşmesine meydan bırakmadan tekrar kucaklayıp kaldıracak. Tabii bütün bu alınan tertibattan zavallı berberin hiç haberi olmayacak. Adamcağız apansız içeri girecek, tıraş leğenini devirecek, türlü aksilikler yapacak, anlayacağınız adamı çileden çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bütün bu denemeler karşısında eğer berber kızmaz, sükunetini muhafaza ederse işte imtihanı kazanmış demektir. Yani bu surette vatandaşların kellesini rahatlıkla kendisine teslim edebileceğine dair fetvayı almış olur aziz dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, kışla medrese tekke üçgen içinde disiplin, ilim, aşkla sağlam bir sacaya oluşturarak küçücük bir beylikten devasa bir imparatorluk çıkaran, devrin siyasetine olduğu kadar iktisadına da hakim olan Osmanlılar, ne zaman ki ilerleyip köprülerin altından çok sular geçince maalesef bu sacayanın bir veya birkaçını ihmal etmişler. O zaman koca asırlık çınarda dengesini kaybedip bozulmaya yüz tuttu. Ve yavaş yavaş siyasi ve askeri üstünlüğünü kaybetmesiyle beraber maalesef ticari üstünlüğünü de yitirdi. TRT'nin çıkarmış olduğu güzel bir belgesel var. Adı Sarı Gelin. O belgeseli izlerken karşıma şöyle bir tablo gördüm. Anadolu'nun bir kasabasında bir ihtiyarla mikrofon uzatıyorlar. İhtiyar çok ibretlik bir şey söylüyor. Diyor ki, Bizim bu kasabadaki Ermeniler gittikten sonra diyor, affedersiniz biz eşeğimizin seberini yaptıracak bir adam dahi bulamadık diyor. Bu oldukça ibretli bir şey. Bir zamanlar ticaret hayata hakim olan Osmanlı'nın son durumunu alakalı hakikaten ibretamiz bir anekdot. Yani insanlar çalışmayı, meslek sahibi olmayı, üretmeyi unutup sadece ve sadece devlete yamandıkları için, devletten beslenmeye alışkanlık hale getirdikleri için karşımıza çıkan tabloyu bu ihtiyar vatandaşımız çok ibretlik bir şekilde bize ifade ediyor aziz dinleyiciler. Ama artık bizim hiç vakit kaybetmeden bu güzel medeniyet coğrafyamızın her kavramını, her değerini, her mirasını yeniden ele almamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek kendi toplumsal kimliğimizi ve kişiliğimizi bulacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Eğer bunu başarabilirsek o herkesin özlemini çektiği insani bir model sunabileceğimizden gerçekten benim hiç kuşkum yok. Bu modele sadece bizim değil dünyanın ihtiyacı olduğundan da kuşkum yok diyorum. Ve aziz dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar yeniden buluşmak ümit niyazıyla, hayırla, huzurla, muhabbetle kalın efendim.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.